Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 68. ayrım. Sonunda hazırlığını bitirdi, bulanık gözlerle ve güçlükle soluyarak açılır kapanır masanın önüne geldi. Üstünden deri çantasını aldı ve bugünkü derslerde kullanacağı kitapları içine koymak için bütün ruhsal gücünü topladı. Orada öylece durmuş, hangi dersler var bugün diye korkuyla havayı seyrederken, din dersi, Latince kimya diye mırıldanıyordu. Bir yandan da karton ciltleri yırtık ve üstü mürekkep lekeli kitapları çantasına tıkıştırıyordu. Evet, küçük Johan'ın boyu epeyce uzamıştı. 15'ini geçmiş bir genç delikanlıydı artık ve Kopenhaglı denizcilere özgü o giysiyi de giymiyordu. Onun yerine açık kahverengi bir ceket giyiyor ve mavi benekli beyaz bir kravat takıyordu. Yeleğinin üstünde büyük büyük babasından kalma ince ve uzun bir altın saat kösteği göze çarpıyordu. Biraz geniş ama yine de narin yapılı sağ elinin dördüncü parmağında atalarından miras kalan yeşil taşlı mühür yüzüğü vardı. İçi kürklü kışlık montunu giydi, şapkasını başına geçirdi, mumu söndürdü ve hızla merdivenden aşağıya zemin kata indi. Merdiven sahanlığında duran dondurulmuş ayının önünden sağa yönelerek yemek odasına girdi. Annesinin yeni hizmetçisi Mademoiselle Clement'in saçlarını alnına düşürmüş, sivri burunlu ve gözleri miyop cılız bir kadındı. Önceden gelmiş kahvaltı masasını hazırlıyordu. Hanno dişlerinin arasından acaba saat kaç diye sordu ona. Oysa saatin kaç olduğunu dakikası dakikasına biliyordu. Tekide çeyrek var dedi Mademoiselle Clement'in ve damarları çıkmış kupkuru ve kıpkırmızı eliyle duvardaki saati işaret etti. Acele etmeniz gerektiğini biliyorsunuzdur herhalde Hanno. Derken bir yandan da üstünden buhar çıkan sıcak bir fincanı, ekmek sepetini, tereyağını, tuzluğu ve içinde rafadan yumurta bulunan yumurta kabını önüne koydu. Hanno hiçbir şey söylemedi, bir dilim sütlü ekmek aldı, başında şapkası ve kolunun altında çantasıyla ayaküstü sıcak kakaosunu yudumlamaya başladı. Sıcak kakao, Bay Bretch'in tedavi ettiği azı dişini fena halde sızlatmıştı. Kakaonun geri kalanını bıraktı, yumurtasını da yemedi. Ağzını buruşturup Allah'a ısmarladık der gibi hafif bir ses çıkararak evden dışarı çıktı. Ön bahçeden çıktığında 8'e 10 dakika kalmıştı. Kırmızı boyalı küçük villayı geride bıraktı ve sağa dönerek yaprakları dökülmüş ağaçlı yol boyunca hızlı hızlı yürümeye başladı. 10 dakika, 9 dakika derken sonunda 8 dakika kalmıştı 8'e. Gideceği yol bir hayli uzundu. Her tarafı kaplayan yoğun sisten ne kadar gittiğini anlayamıyordu. Bu kalın ve buz gibi sisi daracık göğsünü bütün gücüyle zorlayarak içine çekiyor ve yeniden bırakıyordu. İçtiği sıcak kakaodan hala yanan dişinin üstüne dilini sıkı sıkı bastırıyor, bacak kaslarını gereksiz yere zorluyordu. Ter içinde kalmıştı ama vücudunun soğuktan donduğunu da hissediyordu. Göğsünün sağı ve solu iğne batırılmış gibi yanmaya başladı. Küçücük bir kahvaltı bu sabah gezintisi sırasında midesini altüst etmişti. Kusacak gibi olmuştu. Küt küt atan kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oluyor ve soluğunun kesildiğini hissediyordu. Kale kapısına, şu kale kapısına bir varabilseydi, 8'e 4 kala varmış olurdu okuluna. Soğuk soğuk terleyerek acı içinde ve müthiş bir mide bulantısıyla soluk soluğa caddeden koşarken, okul arkadaşlarından gelen var mı diye her tarafa bakıyordu. Hayır, görünürlerde kimsecikler yoktu. Herkes vaktinde yola çıkmış ve varacağı yere varmıştı. Saat 8'i vurmaya başlamıştı bile. Kilise kulelerinde çalan çanlarının sesi, yoğun sis tabakasını yararak kulaklarına geliyordu. Meryem Ana Kilisesi'nin çanları, Tanrı'ya şükredelim diye başlayan sabah duasını başlatmıştı bile. Hanno çaresizlik içinde ve çıldırmış gibi koşarken duanın bütünüyle yanlış çaldığını fark etti. Ahenk duygusundan yoksun ve son derece hatalı bir akortla çalıyorlardı. Ancak şimdi bunun bir önemi yoktu, bu hiç önemli değildi. Evet, çok geç kalmıştı, buna hiç kuşku yoktu. Okulun saati biraz geriydi ama o yine de geç kalmıştı, bu kesindi. Herkes bürosuna ve işine gidiyordu fakat hiç acele etmiyorlardı ve hiçbir korkuları yoktu. Bazıları Hanno'nun kıskanç ve üzgün bakışlarına karşılık veriyor, onun yorgun ve bitkin haline bakıp gülümsüyorlardı. Hanno onların kendisine bakıp gülümsemelerine çok kızıyordu. Acaba hakkında ne düşünüyorlardı? Bu rahat ve kaygısız insanlar onun bu haline bakıp ne gibi bir yargıda bulunuyorlardı acaba? Tanımadığınız birine bakıp gülümsemek çok ayıp beyler diye onlara bağırmak geçti içinden. Kapalı okul kapısının önünde düşüp öldüğümü görmeyi pek ister gibi bir haliniz var. Pazartesi duasının başladığını bildiren ve bir türlü susmak bilmeyen keskin bir zil sesi kulağına geldiğinde, Hanno okulun ön bahçesini caddeden ayıran ve iki demir kapısı bulunan uzun ve kırmızı boyalı duvardan 20 adım ötedeydi. Artık adım atacak ve koşacak gücü kalmadığı için vücudunun üst kısmını ileriye doğru attı. Eğer bacakları iyi kötü engel olmasaydı yere düşecekti. Korkudan tir tir titreyerek sendeleye sendeleye yürümeye devam etti ve zil sesi sustuğunda birinci kapının önüne kadar gelmişti. Saçı sakalı birbirine karışmış tıknaz bir adam olan görevli Bay Schlemiel kapıyı kapatmak üzereydi. Onu görünce hadi gir bakalım dedi ve öğrenci Hanno Budamrok'u içeri bıraktı. Hanno durumu kurtarmıştı belki de. Kurtulmuştu belki de. Şimdi yapılacak şey kimselere görünmeden sınıfa girmek, orada jimnastik salonunda yapılan sabah duasının bitmesini beklemek ve her şey yolundaymış gibi davranmaktı. Yorgun ve bitkin bir halde derin derin soluyarak ve soğuk terler dökerek kas katı kesilmiş vücuduyla kırmızı tuğla döşeli avludan sürüklene sürüklene geçtikten sonra renkli camlı ve sevimli kapıların birini iterek içeri girdi. Okulun her şeyi yeni, temiz ve güzeldi. İçinde yaşanılan zamana uygun olarak kendisini değiştirmesini bilmişti. Şu anki kuşağın babalarının ve büyük babalarının eğitim gördükleri bir zamanların manastır okulunun eskimiş ve yıkılmaya yüz tutmuş bölümleri yıktırılmıştı. Yerlerine yeni, havadar ve modern yapılar yükselmişti. Ancak üslup bütünlüğü korunmuştu. Koridorların ve avluya çıkan yolların üstündeki yeni gotik kemerler tüm görkemiyle varlığını sürdürüyordu. Fakat aydınlatma ve ısıtma, sınıfların genişliği ve ferahlığı, öğretmen odalarının büyüklüğü ve konforu, kimya, fizik ve resim dersliklerinin kullanışlılığına gelince her yerde yeni zamanın zevki ve üslubu hakimdi. Hanno Budamrok yorgunluktan bitkin bir halde duvarların dibinden sürünerek ilerliyor ve çevresini gözetliyordu. Tanrı'ya şükür onu kimse görmemişti. Yeni haftanın derslerine başlamadan önce Tanrı'ya dua ederek inançlarını pekiştirmek için jimnastik salonunda toplanmış olan öğretmen ve öğrencilerin uğultusu uzaktan uzağa bütün koridorlarda yankılanıyordu. Ama burada ön tarafta kimsecikler yoktu ve muşamba kaplı geniş merdivende boştu. Hanno ayaklarının ucuna basarak ve soluğunu tutarak her tarafa kulak kabarta kabarta sessizce ve kimselere görünmeden yukarı çıktı. Sınıfı birinci katta merdivenin tam karşısındaydı. Kapısı açıktı. En son basamakta durdu. İki tarafı porselen levhalarla donatılmış uzun koridor boyunca yürürken eğilip eğilip her tarafa iyice baktıktan sonra sessizce 2-3 adım attı ve sınıfa girdi. Sınıf boştu. 3 büyük pencerenin perdeleri henüz çekilmemişti ve tavandan aşağıya doğru sallanan gaz lambaları sessizlikte cızırdayarak yanıyordu. Yeşil abajurlardan aşağıya süzülen ışık açık renkli tahtadan yapılmış ve karşısındaki duvarda bir yazı tahtası ve önünde kapkara olmuş bir kürsü duran ikişer kişilik 3 sırayı aydınlatıyordu. Duvarların alt kısımları sarı renkli lambrilerle kaplıydı. Üstünde kalan boyalı bölümlerde birkaç harita asılıydı. Kürsünün yanındaki sehpaya ikinci bir yazı tahtası dayalıydı. Hanno sınıfın ortasında bulunan yerine gitti, çantasını sıranın içine koydu ve sert tahta zemine oturdu. Kollarını öne doğru eğik duran sıranın üstüne bıraktı ve başını üstüne koydu. İnanılmaz bir mutluluk duygusu kapladı içini. Bu duvarları çıplak, çirkin ve sevimsiz sınıftan nefret ediyordu. Bütün öğle öncesi boyunca karşılaşacağı binlerce tehlikeyi düşündükçe yüreği sıkışıyordu. Ama burada şimdilik güven içindeydi. Kendisini herkeslerden gizlemeyi başarmıştı ve bundan sonra olacakları kendi haline bırakabilirdi. İlk ders din dersiydi ve din dersi öğretmeni Bay Ballerstedt de kendi halinde zararsız bir insandı. Yukarıda duvardaki yuvarlak deliğin önündeki yırtık kağıtların titremesi içeriye sıcak hava girdiğini gösteriyordu. Gaz lambaları da ısıtıyordu odayı. Ah şöyle bir uzanıp soğuktan kas katı kesilmiş vücudunu ısıtmak ve gevşemek ne güzel olurdu. İnsanın içini ısıtan fakat hiç de sağlıklı olmayan bu sıcaklık beynini zonklatıyor, kulaklarını uğuldatıyor ve gözlerini karartıyordu. Birden arkasında bir gürültü duydu. Çok korktu ve hızla başını çevirip baktı. Bak sen, en arkadaki sıranın arkasından Kont Möln'ün oğlu Kai'nin vücudunun üst kısmı göründü. Genç Kont yerde sürünerek ve kendisini zorlayarak sıranın altından çıktı, ayağa kalktı ve ellerini hafifçe ve hızlı hızlı birbirine vurarak üstündeki tozları silkeledi. Ve sevincinden pırıl pırıl parlayan gözleriyle Hanno Budamrok'un yanına geldi. Ah demek sendin Hanno dedi. Geldiğini görünce seni öğretmenlerden biri sanıp oraya gizlenmiştim. Konuşurken sesi kalın kalın çıkıyordu. Erkenlik çağına girmişe benziyordu. Oysa arkadaşı Hanno'da henüz böyle bir durum söz konusu değildi. Gerçi o da büyümüştü fakat kesinlikle böyle bir belirti yoktu daha onda. Kai'nin üstünde yine birkaç düğmesi eksik ve rengi iyice atmış bir ceket, Poposunda kocaman bir yama bulunan bir pantolon vardı. Elleri her zaman olduğu gibi yine pek temiz değildi ama ince ve son derece narin yapılıydılar. Parmakları ince ve uzun, tırnakları ise sivri sivriydi. Ortadan şöylesine ikiye ayırdığı kızıl kumral saçları bembeyaz ve kusursuz alnına düşüyordu. Çukur ve sert bakışlı açık mavi gözleri yine ışıl ışıldı. Bu yamuk burunlu, dudağı sarkık çocuğun sefil giyimli görüntüsüyle kemikli yüzündeki asalet arasındaki uyumsuzluk şimdi eskisinden daha da çok dikkat çekiyordu. Hanno dudaklarını büzüştürüp elini kalbinin üzerinde dolaştırırken, ''Hay Allah Kayı, beni nasıl korkuttun bir sen? Ne arıyorsun burada, niçin saklandın, sen de mi geç kaldın?'' dedi. ''Tanrı korusun'' diye yanıt verdi Kayı. ''Epeydir buradayım. Senin de çok iyi bildiğin gibi pazartesi sabahları hiç kimse, ''Oh, okulumuza yine kavuştuk'' demez sevgili dostum. ''Hayır, bunun için değil, şaka olsun diye buraya gizlendim. Nöbet sırası bizim şu bodurbaş öğretmendeydi ve milleti sabah duasına göndermek için ite ite aşağıya indiriyordu. Yürürken ben de onun arkasına gizlendim. O sağa sola bakınırken ben hemen arkasına geçiyordum. Uzaklaşıncaya kadar hep böyle yaptım ve böylece burada kalmayı başarabildim. Sonra biraz da acıyarak fakat sen dedi ve zarif bir hareketle Hanno'nun yanına oturdu. Koşmak zorunda kaldın değil mi? Zavallı dostum, ne kadar da yorgun ve bitkin görünüyorsun. Saçların terden şakaklarına yapışmış. Masadan bir cetvel aldı ve bununla küçük Joa'nın saçını düzeltti. Ciddi ciddi ve özenle uyuyakaldın ve okul saatini kaçırdın değil mi? Aslında Adolf Totentamp'ın yerine oturmuşum dedi ve çevresine baktı. Sınıf birincisi Adolf'un kutsanmış yerine. Ama bir defa oturmaktan ne çıkar? Demek uyuyakaldın ve saati kaçırdın. Hanno yeniden ellerini kavuşturup sıranın üstüne bıraktı ve yüzünü üstüne koydu. Dün akşam tiyatrodaydım dedi derin derin iç çekerek. Evet sahi ben bunu sormayı unutmuştum. Güzel miydi? Hanno yanıt vermedi. Senin durumun iyi diye devam etti Kayı. Bunun değerini bilmelisin Hanno. Bak ben daha hiç tiyatroya gitmedim ve bu gidişle daha uzun yıllar gideceğimi de sanmıyorum. Hanno sabah yaşadığım şu tatsızlıklar olmasaydı dedi kısık bir sesle. Evet sabah yaşadıklarını anlayabiliyorum diye karşılık verdi Kayı ve eğilerek arkadaşının yerde sıranın hemen yanında duran şapkası ve montunu aldı ve sessizce koridora götürdü. Yeniden içeri girdikten sonra o zaman şu başkalaşma şiirini çok iyi ezberleyememişsindir, öyle değil mi diye sordu. Hanno hayır dedi. Peki coğrafya sınavına hazırlanabildin mi? Hiçbir şeye hazır değilim, hiçbir şeye hazırlanamadım dedi Hanno. Öyleyse kimya ve İngilizceye de hazır değilsin. Güzel, biz seninle iki can dostuyuz ve silah arkadaşıyız. Kayı çok rahatlamıştı. Ben de aynen senin durumundayım dedi neşeyle. Ertesi gün nasıl olsa pazar diye cumartesi akşamı hiç çalışmadım. Pazar günü de çalışmadım. Herhalde aptallığımdan olsa gerek. Ama saçma. Yapacağım çok daha önemli bir işim vardı hiç kuşkusuz dedi birden ciddileşerek. Yüzünde hafif bir kızarıklık belirdi. Evet Hanno, görünüşe bakılırsa bugün epeyce eğlenceli geçecek. Bir uyarı daha alırsam dedi küçük Johan, o zaman %100 sınıfta kalırım. Latince'ye kalkacak olursam uyarı alacağımdan çok eminim. Bugün sıra soyadları B harfiyle başlayanlar da Kay. Bunu değiştirmek bizim elimizde değil. Bekleyelim görelim. Şöyle demişti Sezar. Tehlikeler bana hep arkadan geldi. Ama Sezar'ın alnını görecek olurlarsa. Fakat Kayı bu edebi konuşmasını bitirememişti. Onun da içine kurt düşmüştü. Kürsüye gitti, kolçaklı sandalyeye oturdu ve asık bir suratla düşünceli düşünceli sandalyeyi sallamaya başladı. Hanno Budenbrock yüzünü hala sıranın üstünde koyduğu ellerin üstünde tutuyordu. İki arkadaş hiç konuşmadan bir süre böyle karşı karşıya oturdular. Birden uzaklarda bir yerde boğuk bir ses duyuldu ve ses hızla bir gürültüye dönüştü ve gürültü yarım dakika içinde daha da artarak onlara doğru yaklaştı. ''Millet geliyor'' dedi Kayı öfkeyle. ''Ey tanrım ne çabuk bitirdiler sabah duasını. Dersten bir 10 dakika bile gitmedi.'' Kürsüden kalktı ve gelenlerin arasına karışmak için kapıya gitti. Hanno'ya gelince bir an başını kaldırıp çevresine baktı, sonra ağzını buruşturdu ve yerinden hiç kımıldamadı. Koridorlarda sürüklene sürüklene ve ayaklarını yere vurarak gelenler, birbirine karışan erkek sesleri, hep bir ağızdan söylenen şarkılardan oluşan bir gürültü seli merdivenden yukarı taşarak koridorlara aktı ve bu yaşam, hareket ve şamata seli bir anda sınıfa girdi. Hanno'nun ve Kayı'nın arkadaşları olan 25 kadar ortaokul 2. sınıf öğrencisi, elleri pantolonların cebinde ya da kollarını sallayarak yerlerine oturdular ve İncil'lerini açtılar. İyi görünümlü, sağlıklı ve ne istediklerini bilen yüzler de vardı aralarında. İleride tüccar olmak ya da kaptan olup engin denizlere açılarak kaygısız bir hayat sürmeyi düşünen uzun boylu ve güçlü kuvvetli haylazlardan. Yaşlarının üstünde bir çaba gösterip ezber derslerde parlak bir başarı gösteren küçüklerde. Fakat sınıf birincisi Adolf Tottenham her şeyi biliyordu. Okul yaşamı boyunca hiçbir soruyu yanıtsız bırakmış değildi. Bu onun kısmen sessiz ve hırslı çalışmasının sonucu olduğu kadar kısmen de öğretmenlerinin ona bilemeyeceği soruları yöneltmekten kaçınmalarındandı belki de. Adolf Tottenham'ın bir soruyu bilmemesi öğretmenlerini kahreder ve çok utandırırdı. İnsanoğlunun kusursuzluğuna olan inançlarını derinden sarsardı. Sarışın saçları, yapıştırılmış gibi dümdüz duran tuhaf bir başı, çevresi kara kara halkalı gri gözleri, fırçalanmış temiz ceketinin kısacık kollarından dışarıya çıkan uzun ve esmer elleri vardı Adolf Tottenham'ın. Usul usul gelip Hanno Buddenbrook'un yanına oturdu. Kibar ve biraz da sinsi bir gülümseyişle iyi sabahlar diledikten sonra sözcükleri pervasızca değiştirerek argo bir dille konuşmaya çalışıyordu. Çevresindeki herkes yarı yüksek sesle birbirleriyle sohbet ederken, esneyip gülerek derse hazırlanırken, Tottenham yazı kalemini incecik parmaklarının arasında son derece düzgün tutarak ve hiç konuşmadan sınıf defterine bir şeyler yazmaya başladı. 2 dakika sonra dışarıdan ayak sesleri duyuldu. Ön sıralarda oturan öğrenciler ağır ağır ve zorla yerlerinden kalktılar. Arkalarda oturanların bazıları da onlara uydu. Ancak hiç istiflerini bozmayıp baş öğretmen Ballerstedt'in sınıfa girip şapkasını astığını ve kürsünün önüne geldiğini görmezden gelenler de oldu. Bay Ballerstedt 40 yaşlarında sevimli ve hafif göbekli biriydi. Saçları neredeyse bütünüyle dökülmüştü. Kızıl sarı ve kısa kesilmiş top sakalı, pembe teni ve ıslak dudaklarının çevresinde masumiyet ve şehvet karışım bir ifade vardı. Not defterini eline aldı ve sessizce sayfaları çevirmeye başladı. Fakat sınıfta gürültü bir türlü kesilmeyince başını kaldırdı, kolunu kürsünün üstüne dayadı ve güçsüz ve beyaz yumruğunu birkaç kez masaya sert sert vurdu. Bu sırada dudaklarını yarım dakika boyunca güçlükle kımıldatarak kısık bir sesle "Şimdi!" diyebildi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Öyle ki kızıl sarı sakalı açık sarı renge bürünmüş gibi görünüyordu. Sonra gevezelik edenleri paylamak için bir süre daha başka şeyler söyledi ve sonunda yine not defterine yöneldi. Yelkenlerini indirdi ve sustu. Baş öğretmen Ballerstedt'in yapısı ve davranış biçimi böyleydi. Önceleri rahip olmak istemişti fakat kekemeliği ve dünya zevklerine düşkünlüğü yüzünden pedagojiyi seçmişti. Bekardı. Azımsanmayacak bir serveti vardı. Parmağında küçük bir pırlanta yüzük taşıyordu ve yemekten ve içmekten pek hoşlanıyordu. Meslektaşlarıyla ancak görevi gereği bir arada bulunuyor ama daha çok kentin bekar tüccarları ve garnizonda görevli subaylarla birlikte günde 2 defa birinci sınıf bir lokantada yemek yiyor ve kulübe gidiyordu. Biraz daha büyük öğrencilere gecenin 2'sinde ya da 3'ünde şehrin herhangi bir sokağında rastlayınca hemen sesini yükseltir, iyi günler der ve durumu hem kendisi hem de öğrenciler için geçiştirmiş olurdu. Hanno Buddenbrook ondan hiç korkmuyordu ve o da Hanno'yu hiç derse kaldırıp soru sormazdı. Çünkü baş öğretmen Ballerstedt, Hanno'nun amcası Christian'la içli dışlıydı. Hemen her yerde sıkça birlikte oluyorlardı. Görevi yüzünden yeğeniyle aralarında bir tatsızlık olsun istemezdi. ''Evet, evet'' dedi baş öğretmen yeniden. Sınıfı şöyle bir gözden geçirdi, pırlanta yüzüklü elini hafifçe sıkıp salladı ve not defterine bir göz attıktan sonra ''Perlaman, konuyu özetle'' dedi. 68. ayrımın sonu. Sayfa no 625. Devamı 69. ayrımda.